Ayrım 2. İçindekiler. 1. Kimliğim, aidiyetlerim. Sayfa 13. 2. Modernlik ötekinden gelince. Sayfa 41. 3. Gezegensel kabileler zamanı. Sayfa 73. 4. Panteri evcilleştirmek. Sayfa 97. Son söz. Sayfa 129. Andre'ye, Rüştü'ye, Tarık'a, Ziya'da. 1976'da Lübnan'ı terk edip Fransa'ya yerleştiğimden beri son derece iyi niyetli olarak kendimi daha çok Fransız mı yoksa daha çok Lübnanlı mı hissettiğim ne kadar çok sorulmuştur bana. Cevabım hiç değişmez. Her ikisi de. Herhangi bir denge ya da hak tanırlık endişesi yüzünden değil. Ama cevabım farklı olsaydı yalan söylemiş olurdum. Beni bir başkası değil de ben yapan şey bu şekilde iki ülkenin, iki üç dilin, pek çok kültür geleneğinin sınırında bulunuşumdur. Benim kimliğimi tanımlayan da tam olarak budur. Kendimden bir parçayı kesip atmış olsaydım daha mı gerçek olurdum? Yani bana soru soranlara sabırla Lübnan'da doğduğumu, 27 yaşına kadar orada yaşadığımı, Arapçanın ana dilim olduğunu, Duma ve Dickens'i, Gulliver'in seyahatlerini, ilk kez Arapça çevresinden keşfettiğimi ve çocukluğun ilk sevinçlerini atalarımın köyü olan dağ köyümde tattığımı, İleride romanlarımda esinleneceğim bazı öyküleri orada dinlediğimi açıklıyorum. Bunu nasıl unutabilirim? Bunlardan nasıl olur da kopabilirim? Ama öte yandan 22 yıldan beri Fransa topraklarında yaşamaktayım. Onun suyunu ve şarabını içiyorum. Ellerim her gün onun o eski taşlarını okşamakta. Kitaplarımı onun diliyle yazıyorum. O artık benim için asla bir yabancı ülke olamaz. Yani yarı Fransız, yarı Lübnanlı mı? Hiç de değil. Kimlik bölmeleri ayrılamaz. O ne yarımlardan oluşur, ne üçte birlerden, ne de kuşatılmış diyarlardan. Benim birçok kimliğim yok. Bir kişiden diğerine asla aynı olmayan özel bir dozda, onu biçimlendiren bütün öğelerden oluşmuş tek bir kimliğim var. Bazen binbir ayrıntıya girerek tam olarak hangi nedenlerle aidiyetlerimin tümünü dolu dolu istediğimi açıkladığımda biri yanıma gelerek elini omzuma koyup mırıldanıyor. Böyle konuşmakta haklısınız ama içinizin derinliğinde ne hissediyorsunuz? Bu ısrarcı sorgulama beni uzun zaman gülümsetmiştir. Bugün buna gülümsemiyorum artık. Çünkü bu bana insanlarda pek yaygın ve benim gözümde tehlikeli bir bakış açısının ortaya konuluşu gibi geliyor. Bana içimin derinliğinde ne olduğum sorulduğunda bunda herkesin İçinin derinliğinde ağır basan tek bir aidiyetin, bir bakıma kişinin derin gerçekliğinin, doğarken ebediyen belirlenen ve artık değişmeyecek olan özünün var olduğu inanışı yatıyor. Sanki geri kalanın, bütün geri kalanın, özgür insan olarak kat ettiği yolun, benimsediği inanışların, tercihlerin, kendine özel duygusallığının, yakınlıklarının, sonuçta yaşamının hiçbir önemi yokmuş gibi. Bugün çok sık yapıldığı üzere çağdaşlarımız kimliklerini vurgulamaya yöneltildiğinde bununla onlara söylenmek istenen içlerindeki çoğu zaman dinsel ya da ulusal ya da ırkçı ya da etnik nitelikteki sözüm ona temel adiyete dönmeleri ve bunu gururla ötekilerin suratına çarpmaları gerektiğidir. Daha karmaşık bir kimlik talep eden herkes toplum dışına itilmiş bulur kendini. Cezayirli ana babadan Fransa'da doğan bir genç İçinde apacık iki aidiyet taşımaktadır ve her ikisini de üstlenecek durumda olması gerekir. Lafı bulandırmamak için iki dedim ama onun kişiliğinin bileşenleri çok daha fazla sayıdadır. İster dil söz konusu olsun, ister inanışlar, yaşam biçimi, aile ilişkileri, sanat ve mutfak zevkleri, Fransız, Avrupa, Batı etkileri, ondaki Arap, Berberi, Afrika, Müslüman etkilerine karışmış durumdadır. Bu delikanlı bunu dolu dolu yaşamakta özgür hissetse kendini, tüm kişiliklerini üstlenmekte cesaretlendirildiğini hissetse zenginleştirici ve verimli bir deneyim. Tersine ne zaman Fransızlığını vurgulasa bazıları ona bir hainmiş, hatta satılmış gözüyle baktığından. Ne zaman Cezayir'le olan bağlarını, tarihini, kültürünü, dinini ortaya koysa anlaşılmamak, küçümsenmek tehlikesiyle ya da düşmanlıkla karşılaşacağından yolu yıpratıcı olabilir. Durum Ren'in öteki yakasında daha da naziktir. 30 yıl önce Frankfurt yakınlarında doğan, hep dilini ailesininkinden çok daha iyi konuşup yazdığı Almanya'da yaşamış olan bir Türk'ün durumunu düşünüyorum. Benimsediği toplumun gözünde o bir Alman değildir. Köklerinin geldiği toplumda ise artık tam olarak Türk sayılmaz. Sağduyu isterdi ki o bu çifte aidiyeti tam anlamıyla talep edebilsin. Ama ne yasalarda ne de zihniyetlerde hiçbir şey bugün onun bileşik kimliğine uyumlu bir şekilde üstlenmesine izin vermemektedir. Aklıma gelen ilk örnekleri sıraladım. Çok daha başkalarını da sayabilirdim. Sırp bir anne ile Sırvat bir babadan Belgrad'da doğan biri. Bir Tutsi ile evli bir Hutu kadını ya da tersi. Siyah baba ve Yahudi anneden doğan bir Amerikalı. Bazıları bunların çok özel durumlar olduğunu düşünecektir. Doğrusu ben buna inanmıyorum. Saydığım birkaç kişi karmaşık bir kimliğe sahip olmasa da tek değil. Her insanda zaman zaman kendi aralarında çelişen ve onu yürek burkan tercihlere zorlayan çoklu aidiyetlere rastlanır. Kimisinde durum ilk bakışta anlaşılır, kimisinde ise daha yakından bakma çabası gerekir. Bugünün Avrupa'sında yüzlerce yıllık bir ulusa, Fransa, İspanya, Danimarka, İngiltere, aidiyetiyle inşa halindeki kıta bütünlüğüne aidiyet arasında ister istemez artacak bir çelişmeyi hissetmeyecek kimse var mıdır? Bask ülkesinden İskoçya'ya, bir bölgeye, halkına, tarihine, diline güçlü ve derin bir bağlılık duyan ne kadar Avrupalı vardır? Birleşik Devletler'de kim hala önceki köklerine, Afrikalı, İspanyol soyu, İrlandalı, Yahudi, İtalyan, Polonyalı ve daha başkaları bakmadan toplumdaki yerini düşünebilir? Bunları söylerken seçtiğim ilk örneklerin özel bir yanı olduğunu kabul etmek isterim. Hepsi de içlerinde bugün şiddetli bir çatışma halinde olan aidiyetler taşıyorlar. Bir bakıma içlerinden etnik, dinsel ya da daha başka kırılma hatlarının geçtiği sınırda insanlar. Aslında ayrıcalıklı demeye dilimin varmadığı bu durum nedeniyle bağlar kurmak, anlaşmazlıkları gidermek, kimilerini mantığa davet etmek, kimilerini yatıştırmak, sorunları düzlüğe çıkarmak, barıştırmak gibi bir rol oynamak durumundadır. Çeşitli toplumlar, çeşitli kültürler arasında birleşme çizgisi, köprü, ara bulucu olmaya çağrılılar. Tam da bu yüzden ikilemleri ağır bir anlam taşıyor. Bu insanlar çok yönlü aidiyetlerini üstlenemiyorlarsa, sürekli olarak saflarını seçmek durumunda bırakılıyorlarsa, kabilelerinin safları arasına dönmeye zorlanıyorlarsa, o halde dünyanın gidişatı hakkında endişelenmekte de haklıyız demektir. Seçmek durumunda bırakılıyorlar, zorlanıyorlar dedim. Kim tarafından mı? Sadece her çeşidinden fanatikler ve yabancı düşmanları değil, sizin ve benim tarafımdan da, aramızdaki herkes tarafından, gerçekten de hepimizin içinde kök salmış bu düşünce ve ifade alışkanlıkları yüzünden, bütün bir kimliği, öfkeyle ilan edilen tek bir aidiyete indirgeyen o dar, o sığ, yobaz, kolaycı yaklaşım yüzünden. İçimden işte katiller böyle imal ediliyor diye haykırmak geliyor. Kabul ediyorum. Biraz hırçın ama sonraki sayfalarda açıkça ortaya koymayı tasarladığım bu doğrulama. Bölüm 1. Kimliğim, aidiyetlerim. Yazarlık hayatım bana sözcüklerden çekinmeyi öğretti. En açık gibi görünenleri çoğu zaman en kalleşleridir. Bu sözde dostlardan biri de kimliktir. Hepimiz bu sözcüğün ne anlama geldiğini bildiğimizi sanırız ve o sinsi sinsi tersini söylemeye koyulsa da ona güvenmeyi sürdürür dururuz. Kimlik kavramını tekrar tekrar tanımlamak bana uzak geliyor. Bu Sokrates'in kendini tanısından başlayarak nice ustalardan geçip Freud'a gelinceye kadar felsefenin en öncelikli sorunu olmuştur. Günümüzde bunu yeniden çözmeye girişmek için bende olduğundan çok daha fazla ustalık ve çok daha fazla gözüpeklik gerekirdi. Benim giriştiğim çabaysa son derece mütevazi. Neden bugün bunca insanın dinsel, etnik, ulusal ya da başka kimlikler adına cinayetler işlediğini anlamaya çalışmak? Bu çok eski zamanlardan beri mi böyleydi? Yoksa çağımızda daha özel gerçeklikler mi söz konusu? Sözlerimin zaman zaman fazla basit gibi görünebilir. Çünkü düşüncelerimi olabildiğince dingin bir zihinle, sabırla, dürüstçe, hiçbir jargona ya da aldatıcı kestirmelere sapmadan yürütmek istiyorum. Kimlik cüzdanı demenin uygun görüldüğü şeyin üzerinde bir soyadı, ön ad, doğum yeri ve tarihi, fotoğraf, bir takım fiziksel özellikler, imza, hatta bazen parmak izi bulunur. Karışıklığa olanak tanımadan iş bu belgenin filancaya ait olduğunu, geri kalan milyarlarca insan arasında ister tıpatıp benzeri, ister kardeşi olsun, onunla karıştırılabilecek tek bir kişinin var olmayacağını gösteren bir işaretler yelpazesi. Kimliğim beni başka hiç kimseye benzemez yapan şeydir. Böyle tanımlandığında kimlik sözcüğü göreli olarak net ve karışıklığa yol açmaması gereken bir kavram. Birbirinin eşi iki varlık olmadığını ve olamayacağını ortaya koymak için uzun kanıtlara gerçekten gerek var mıdır? Yarın korkulduğu gibi insan klonlama başarılsa bile bu klonlar da olsa olsa doğuş anında birbirinin eşi olacaktır. Yaşamlarında attıkları ilk adımdan itibaren farklılaşacaklardır. Her kişinin kimliği, resmi kayıtlarda görünenlerle kesinlikle sınırlı olmayan bir yığın öğeden oluşur. Elbette insanların büyük çoğunluğu için dinsel bir geleneğe bağlılık söz konusudur. Bir ulusa, bazen iki ulusa, etnik ya da dilsel bir gruba, az ya da çok geniş bir aileye, bir mesleğe, bir kuruma, belli bir sosyal çevreye. Ama liste daha da uzundur. Neredeyse sınırsızdır. İnsan bir eyalete, bir köye, bir mahalleye, bir kabileye, bir spor takımına ya da meslek kuruluşuna, bir arkadaş grubuna, bir sendikaya, bir işletmeye, bir partiye, bir derneğe, bir cemaate, aynı tutkuları, aynı cinsel tercihleri, aynı fiziksel özürleri paylaşan ya da aynı zararlı etkilere maruz kalan bir insan topluluğuna ait olduğunu hissedebilir. Bütün bu aidiyetler her halükarda, aynı anda elbette aynı derecede önem taşımazlar. Ama hiçbiri de tam olarak anlamsız değildir. Bunlar kişiliğin yapı taşlarıdır. Çoğunun doğuştan gelmediğini vurgulamak koşuluyla. Neredeyse ruhun genleri denebilir onlara. Bu öğelerin her birine çok sayıda bireyde rastlamak mümkünse de iki farklı insanda aynı bileşimi asla bulamazsınız. Ve her birinin zenginliğini, kendine özgü değerini oluşturan da işte budur. Her varlığın tekil ve potansiyel olarak yerinin doldurulmaz oluşunu sağlayan budur. Öyle durumlar olur ki sevindirici ya da üzücü bir olay, hatta hiç beklenmedik bir rastlantı, kimlik duygumuzda binlerce yıllık bir mirasa bağlılığımızdan çok daha ağır basar. 20 yıl önce Saraybosna'da bir kahvehanede tanışan, birbirini seven, sonra da evlenen bir Sırp erkeğiyle Müslüman bir kadının durumunu düşünelim. Bundan böyle kimliklerini asla tamamen Sırp ya da tamamen Müslüman bir çift olarak algılayamayacaklar. Vatana bakış açıları gibi inançları da eskisi gibi olamayacaktır artık. Her biri ailelerinin onlara miras bıraktıkları aidiyetleri daima içlerinde taşıyacak ama bunları algılama biçimleri artık farklı olacak. Onlara verilecek yer farklı olacak. Saraybosna'dan ayrılmayalım daha. Hayali bir anket için düşüncelerimizde orada kalalım. Sokakta 50 yaşlarında bir adamı inceleyelim. 1980'lere gelirken bu adam şöyle derdi. Ben Yugoslav'ım. Gururla ve gönül koymadan. Daha yakından sorular sorulduğunda ise Bosna Hersek Özerk Cumhuriyeti'nde yaşadığını ve bu arada Müslüman geleneği olan bir aileden geldiğini belirtirdi. 12 yıl sonra savaşın en şiddetli günlerinde aynı adam hiç duraksamadan ve bastırarak şöyle cevap verirdi. Ben Müslümanım. Hatta belki de şeriat kurallarına uygun bir sakal bırakmış bile olurdu. Hemen arkasından Boşnak olduğunu ve bir zamanlar gururla Yugoslav olduğunu vurguladığının kendisine hatırlatılmasından hiç hoşlanmadığını da eklerdi. Bugün ise adamımızı sokakta çevirsek, önce Boşnak, sonra Müslüman olduğunu söyleyecektir. Düzenli olarak camiye gittiğini de belirtecektir. Ama ülkesinin Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve bir gün Avrupa Birliği'ne katılmasını umut ettiğini söylemeden geçemeyecektir. Aynı insana 20 yıl sonra aynı yerde rastlasak, acaba kendisini nasıl tanımlardı? Aidiyetlerinden hangisini en başa koyardı? Avrupalı mı? Müslüman mı? Boşnak mı? Başka bir şey mi? Belki de Balkan mı? Tahminlerde bulunmaya kalkmayacağım. Bütün bu öğeler gerçekten de onun kimliğinin bir parçasını oluşturuyor. Bu adam Müslüman geleneğinden gelen bir aile içinde doğmuştur. Dil bakımından bir zamanlar tek bir devletin sınırları içinde toplanmış halde bulunan, bugünse öyle olmaktan çıkan Güney Slavlarına bağlıdır. Kimi zaman Osmanlı, kimi zaman Avusturyalı olan ve Avrupa tarihinin büyük dramlarından payını almış bir toprakta yaşamaktadır. Her dönemde aidiyetlerinden biri ya da ötekisi, söylemek gerekirse neredeyse bütün diğerlerini gölgede bırakacak ve bütün kimliğiyle karışıp kaynaşacak kadar şişecektir. Yaşamı boyunca ona her çeşitten masallar anlatılmıştır. Bir proleter olduğu ve başkaca hiçbir şey olmadığı, Yugoslav olduğu ve başka hiçbir şey olmadığı, son zamanlarda da Müslüman olduğu ve başka hiçbir şey olmadığı, hatta zorlu geçen birkaç ay boyunca kahvedeki insanlarla Trieste'dekilerden çok daha fazla ortak yanları olduğuna bile inandırmışlardı onu. Bütün dönemlerde meşru olarak kimlik denebilecek kadar her koşulda ötekilerden son derece üstün, tek bir ana aidiyet olduğunu düşünen insanlar olmuştur. Kimileri için ulus, kimileri içinse din ya da sınıf. Ama hiçbir aidiyetin mutlak surette baskın çıkmadığını anlamak için dünyada olup biten farklı çatışmalara bir göz gezdirmek yeter. İnançlarının tehdit altında olduğunu hisseden insanlar arasında bütün kimliklerini özetler gibi görünen şey dinsel aidiyet oluyor. Ama tehdit altında olan ana dilleri ve etnik grupları ise o zaman dindaşlarıyla kıyasıya savaşıyorlar. Türkler de Kürtler de Müslüman ama dilleri farklı. Çatışmaları bu yüzden daha mı az kanlı? Hutular da Tutsiler de Katolik ve aynı dili konuşuyorlar. Bu onların birbirlerini katletmelerini önleyebildi mi? Çekler ve Slovaklar da Katolik. Bu bir arada yaşamalarını kolaylaştırmış mıydı? Bütün bu örnekler herkesin kimliğini oluşturan öğeler arasında her zaman belli bir hiyerarşi olsa bile bunun değişmez olmadığı, zamana göre başkalaştığı ve davranışları derinlemesine farklılaştırdığı olgusu üzerinde durmak için. Herkesin yaşamında önem taşıyan aidiyetler, her zaman temel olarak bilinen dilden, derinin renginden, ulusal kimlikten, sınıf ve dinden kaynaklanan aidiyetler olmamıştır. Faşizm döneminde eşcinsel bir İtalyanın durumunu ele alalım. Onun için kişiliğinin o çok özel görünümü önemliydi. Ama sanırım işini yapması, politik tercihleri ya da dinsel inançları kadar değil. Birden devletin baskısı üzerine biniyor. Aşağılanmakla, sürgünle, ölümle tehdit edildiğini hissediyor. Bu örneği seçerken açıkça kimi edebiyat ve sinema izlenimlerinden yararlanıyorum. Birkaç yıl öncesine kadar yurtsever, belki de milliyetçi olan bu adam resmi geçit halindeki İtalyan birliklerini gördüğünde artık sevinemeyecek. Hiç kuşkusuz yenilmelerini dileme noktasına bile gelecektir. Koğuşturmalar yüzünden cinsel tercihleri öteki aidiyetlerinin önüne geçecek. Hatta o dönemde en uç noktasına varan ulusal aidiyetini bile gölgede bırakacaktır. Adamımız ancak savaştan sonra daha hoşgörülü bir İtalya'da yeniden tam anlamıyla İtalyan hissedecektir kendini. Çoğu zaman ileri sürülen kimlik hasmınınki üzerine ters yönde inşa edilir. Katolik bir İrlandalı İngilizlerden öncelikle din bakımından farklıdır. Ama o krallığa karşı cumhuriyetçi olduğunu vurgulayacak ve Galce'yi yeterince bilmese de en azından İngilizceyi kendine has bir tarzda konuşacaktır. Oxford aksanıyla konuşan Katolik bir yöneticiye neredeyse bir hain gözüyle bakılacaktır. Kimlik mekanizmalarının karmaşıklığını, kimi zaman güler yüzlü, çoğu zaman trajik, gösterecek onlarca örnek var. Birçoğuna sonraki sayfalarda değineceğim. Kimine kısaca, kimine ise ayrıntılara girerek. Özellikle geldiğim bölgeyle ilgili olanlara. Yakın Doğu, Akdeniz, Arap dünyası ve öncelikle de Lübnan. İnsanın nereye ait olduğu, kökenleri, ötekilerle ilişkileriyle, güneşte ve gölgede işgal edeceği yeri konusunda sürekli olarak kendi kendini sorgulamaya itildiği bir ülke. 2. Kiminin vicdan muhasebesi yaptığı gibi, ben de zaman zaman kimlik muhasebem dediğim şeyi yaparım. Amacım içimde yeniden kendime döneceğim herhangi bir esas aidiyet bulmak olmadığından, bu anlaşılacaktır, bunun tam tersi bir yol izlerim. Kimliğimde ne kadar öğe varsa ortaya çıkarmak için belleğimi didik didik eder. Bunları toplar, sıralarım. Hiçbirini reddetmem. Ben yüzyıllardır Lübnan dağlarına yerleşmiş ve o zamandan beri art arda göçlerle Mısır'dan Brezilya'ya, Küba'dan Avustralya'ya, dünyanın dört bir köşesine yayılan Güney Arabistanlı bir aileden geliyorum. Ailem muhtemelen 2. ya da 3. yüzyıldan itibaren, yani İslamiyet'in ortaya çıkışından çok önce, hatta Batı'nın Hristiyanlığı benimsemesinden de önce, daima Arap ve Hristiyan olmaktan gurur duymuştur. Hristiyan olmak ve ana dilimin İslam'ın kutsal dili olan Arapça olması benim kimliğimi oluşturan temel çelişkilerden biridir. Bu dili konuşmak, onu her gün dualarında kullanan ve büyük bir çoğunluğu benim kadar iyi bilmeyen insanlarla aramda bir bağ oluşturuyor. Orta Asya'ya gittiğiniz ve Timur zamanından kalma bir medresenin kapısında yaşlı bir ulemaya rastladığınızda, onun kendini bir dostluk ortamında hissetmesi ve asla bir Rus'la ya da bir İngiliz'le yapamayacağı kadar içten konuşması için ona Arapça seslenmeniz yeter. Bu dil onun, benim ve 1 milyardan fazla insanın ortak dili. Öte yandan Hristiyan olmam, köklü biçimde dinsel ya da sadece sosyolojik olması konumuz değil. Benimle dünyadaki birkaç milyar Hristiyan arasında anlamlı bir bağ oluşturuyor. Pek çok şey beni her Hristiyandan ayırıyor. Tıpkı her Arap ve her Müslümandan ayırdığı gibi. Ama her biriyle aramda biri dinsel ve entelektüel, öteki dil bilimsel ve kültürel bağlamda. Yatsınmayacak bir akrabalığım var. Her şeye rağmen hem Arap hem de Hristiyan olmak çok özel. Son derece az rastlanır ve taşınması her zaman kolay olmayan bir durumdur. Kişide derin ve kalıcı izler bırakır. Konu ben olduğuma göre bu durumun, bu kitabı yazma kararım da dahil olmak üzere, hayatım boyunca almak zorunda kaldığım bütün kararlarda belirleyici olduğunu inkar etmeyeceğim. Böylece kimliğimin bu iki öğesini ayrı ayrı göz önüne aldığımda kendimi gerek din, gerekse dil bakımından insanlığın neredeyse yarısına yakın hissediyorum. Bu iki ölçütü eş zamanlı olarak ele aldığımda kendimi özgürlüğümle yüzleşmiş buluyorum. Aynı gözlemi başka aidiyetlerle yapabilirim. Fransız olmayı 60 milyon insanla paylaşıyorum. Lübnanlı olmayı dünyanın dört bir yanına dağılmış Lübnanlıları sayarsak 8-10 milyon kişiyle paylaşıyorum. Ama aynı zamanda Fransız ve Lübnanlı olmayı kaç kişiyle paylaşıyorum acaba? Hepsi birkaç bin. Aidiyetlerimin her biri beni çok sayıda insana bağlıyor. Buna karşın hesaba kattığım aidiyetlerim çoğaldıkça kimliğim de özel bir durum olarak ortaya çıkıyor. Köklerime biraz daha uzanacak olsaydım, bir takım Bizans ayin düzenlerine bağlı kalmakla birlikte Papa'nın otoritesini de tanıyan Katolik Yunan ya da Melki olarak bilinen bir cemaatin içinde doğduğumu belirtmem gerekirdi. Uzaktan bakınca bu aidiyet sadece bir ayrıntı, bir ilginçlik. Yakından bakıldığındaysa kimliğimin belirleyici bir yönü. Daha güçlü cemaatlerin toprak ve iktidardaki payları için uzun süre savaştığı Lübnan gibi bir ülkede benimki gibi son derece azınlıkta kalan cemaatlerin üyeleri nadiren silaha sarılmıştır. Zaten sürgüne ilk gidenler de onlar oldu. Bana gelince saçma ve intihar demek olan bu savaşa bulaşmayı daima reddetmişimdir. Ama bu yargı, bu mesafeli bakış, silahlara sarılmayı bu reddediş, azınlıkta kalmış bir cemaate ait oluşumla ilgisiz değildir. Evet, Melki. Buna rağmen günün birinde biri eğlenip resmi devlet kayıtlarında ismimi, ki beklendiği gibi Lübnan'da din esasına göre düzenlenmiştir, aramaya kalkacak olsa beni Melkiler listesinde değil, Protestan kayıtları arasında bulacaktır. Hangi nedenle mi? Bunu anlatmak çok uzun sürer. Burada ailemiz içinde birbirine rakip iki dinsel gelenek olduğunu ve çocukluğum boyunca bu çekişmelerin tanığı olduğumu söylemekle yetineceğim. Tanığı, bazen de kozu, Cizvit papazlarının Fransız okuluna kaydedilmem nedeni, kesinlikle Katolik olan annemin, çocuklarını geleneksel olarak Amerikan ya da İngiliz okullarına gönderen, baba tarafımda ağır basan Protestan etkisinden uzak tutma istemesidir. Bu çekişme yüzündendir ki kendimi Fransızca konuşur buldum. Bunun sonucu olarak da Lübnan Savaşı sırasında New York'a, Vancouver'e ya da Londra'ya değil, Paris'e gelip yerleştim ve Fransızca yazmaya başladım. Kimliğimden daha başka ayrıntılar da sıralayacak mıyım? Türk olan büyük annemden, Mısır Marunisi kocasından ve ben doğmadan çok önce ölen ve bana şair, özgür düşünce sahibi, belki de mason ama her halükarda şiddetli bir kilise karşıtı olduğu anlatılan öteki büyük babamdan söz edecek miyim? Molière'i Arapçaya çeviren ve bunu 1848'de bir Osmanlı tiyatrosunun sahnesinde oynatan büyük büyük büyük dayıma kadar uzanacak mıyım? Hayır, bu kadarı yeter. Burada durup soruyorum. Kimliğimi belirleyen ve kaba hatlarıyla yolumu çizen bu birkaç dağınık öğeyi hemcinslerimden kaçı benimle paylaşıyor? Çok azı, belki de hiçbiri. İşte benim de üzerinde durmak istediğim bu. Ayrı ayrı alındığında aidiyetlerimden her biri sayesinde hem cinslerimin büyük bir çoğunluğuyla belli bir akrabalığım var. Aynı ölçütleri toplu olarak ele aldığımdaysa başka hiçbir kimlikle karıştırılmayacak kendime özgü bir kimliğim oluyor. Biraz genelleştirerek şöyle diyeceğim. Her insanla bir takım ortak aidiyetlerim var. Ama dünyada hiç kimse benim bütün aidiyetlerimi, hatta bunların büyük bir kısmını benimle paylaşamaz. Kendi oğlum ya da babam da olsa. başka birininkinden farklı olan özel kimliğimin apaçık ortaya konması için sıralayabileceğim onlarca ölçütten pek azı yeterli olacaktır. Önceki sayfaları yazmaya başlamadan önce uzun süre tereddüt ettim. Daha kitabın başında kendi durumum üzerinde böyle durmalı mıydım? Bir yandan bana en yakın olan kendimi örnek olarak kullanırken insanın birkaç aidiyet ölçütüyle, benzerleriyle bağlarını ve özelliğini nasıl ortaya koyabileceğini söylemek istiyordum. Öte yandan özel bir durumun çözümlemesinde ne kadar uzağa giderseniz kendinizi bunun tam bir özel durum olduğunu ileri sürerken görme riskinizin o kadar artacağını da bilmiyor değilim. Sonunda kendi kimlik muhasebesini yapan iyi niyetli herkesin tıpkı benim gibi kendisinin özel bir durum olduğunu keşfetmekte gecikmeyeceğine kanaat getirerek kolları sıvadım. Bütün bir insanlık özel durumlardan başka bir şey değil. Yaşam farklılıklara gebe. Yeniden üretim varsa da asla aynı olmuyor. İstisnasız her insan karma bir kimlikle donanmış. Unutulmuş çatlakları, hiç akla gelmeyen dallanmaları ortaya çıkarmak ve kendisinin karmaşık, biricik olduğunu, yerinin başkası tarafından doldurulamayacağını keşfetmesi için kendi kendine birkaç soru sorması yeter. İşte herkesin kimliğini belirten tam da bu. Karmaşık, biricik, yeri doldurulamaz. Başka hiç kimseyle karıştırılamaz. Bu noktada ısrar etmemin nedeni kimliğini belirtmek için sadece Arabım, Fransızım, Siyahım, Sırpım, Müslümanım, Yahudiyim denmesi gerektiği şeklindeki hala son derece yaygın ve benim gözümde son derece sakıncalı düşünme alışkanlığı. Çeşitli aidiyetlerini benim yaptığım gibi sıralayan biri derhal kimliğini bütün renklerin silineceği bulanık bir çorba içinde eritmek istemekle suçlanır. Oysa benim söylemeye çalıştığım bunun tam tersi. Bütün insanların eşit olduğu değil ama her birinin farklı olduğu. Kuşkusuz bir Sırp bir Hırvat'tan farklıdır. Ama her Sırp da bütün öteki Sırplardan farklıdır. Ve her Hırvat da bütün öteki Hırvatlardan farklıdır. Gene Lübnanlı bir Hristiyan, Lübnanlı bir Müslümandan farklıysa, ben birbirinin aynısı iki Lübnanlı Hristiyan tanımıyorum. Ne de iki Müslüman. Ayrıca dünyada birbirinin eşi iki Fransız, iki Afrikalı, iki Arap ya da iki Yahudi de yok. İnsanlar birbirinin yerini tutamaz ve aynı Ruandalı ya da İrlandalı ya da Lübnanlı ya da Cezayirli ya da Bosnalı aile içinde aynı çevrede yetişen iki kardeş arasında görünüşte çok küçük ama onları politika, din ya da günlük yaşam konusunda birbirlerinin kutbuna itecek, birini bir katil, diğerini ise bir diyalog ve uzlaşma insanı yapacak farklılıklara sık rastlanır. Şu ana kadar söylediklerime pek az insan açıkça karşı çıkmayı düşünecektir. Ama bizler, hepimiz, sanki bu böyle değilmiş gibi davranıyoruz. Kolayına kaçıp birbirinden farklı insanları aynı kefeye koyuyoruz. Gene kolaylık olsun diye onlara cinayetler, toplu eylemler, ortak görüşler yüklüyoruz. Sırplar katliam yaptı, İngilizler yağmaladı, Yahudiler el koydu, Siyahlar ateşe verdi, Araplar reddediyor, filan ya da falan halk hakkında çalışkan, becerikli ya da tembel, kuşku verici, sinsi, kibirli ya da inatçı diyerek duygusuzca yargılarda bulunuyoruz. Ve bu da kimi zaman kanla sona eriyor. Bütün çağdaşlarımızdan ifade alışkanlıklarını bugünden yarına değiştirmelerini beklemenin gerçekçi olmayacağını biliyorum. Ama her birimizin sözlerinin masum olmadığını, tarih boyunca kötü ve ölümcül olduğu ortaya çıkan ön yargıların sürdürülmesinde payı olduğunun bilincine varması bana önemli görünüyor. Çünkü başkalarını çoğu zaman en dar aidiyetleri içine sıkıştıran bizim bakışımız ve onları özgür kılacak da gene bizim bakışımız.